Ayrım 25.
Yüreğim kuş gibi çırpınıyor, dudaklarım ıslak bir lezzetle titriyordu. Fakat yazık ki bu aynalar da erkek icadı. İnsan ne yapsa, mesela saçlarını gözlerini öpemiyor. Ne yapsa, ne kadar uğraşsa kendini yalnız, münhasıran dudaklarından, ağzından. Neler söylüyorum. Sir Alex'i, papaz elbisesi adamın ruhunu da papaz eder derdi. Koket başı da adamı koket mi yapıyor nedir? Bir mektep hocası için ne manasız, ne ayıp lakırdılar bunlar. Hanımları salonlarının içinde bana karşı acemi aktrisler gibi tuhaf tuhaf pozlar almış görünce içimden güldüm. Görürsünüz, biraz sabredin dedim. 2 sene uslu uslu oturduktan sonra biraz afacanlık etmek bugün benim hakkımdı. Onlar başkaları gibi hanımefendiyi, küçük hanımefendileri eteklemediğimi, gayet sade ve serbest bir selamla iktifa ettiğimi görünce hayret ettiler. Birbirlerine bakıyorlardı. Mürebbi olduğunu tahmin ettiğim adi beyoğlu kokonası altın gözlüğünü tutarak beni baştan aşağı süzdü. Tavırlarımda, hareketlerimde öyle tabii bir akıcılık, sözlerimde öyle fütursuz bir emniyet vardı ki salonun içi gizli bir fırtınaya uğramış gibi altüst oluyordu. Bu salon kibarlık ve zevkten ziyade paranın bin türlü pahalı eşya ile doldurulduğu bir nevi manifaturcu cemekhanıydı. Hanımcıklar senelerden beri birer manken ölülüğüyle bu salonda oturuyorlar. Çeyn'in zavallı görgüsüz kadınlarını hayretlere düşürmekten zevk alıyorlardı. Serbest ve afacan cüretimle yavaş yavaş bu salona sahip oluyor, kendilerini acemi, beceriksiz bir misafir mevkinde bırakıyordum. Bu kaba ve gülünç komediyi oynarken tabilikten çıkmamaya, oyunumu belli etmemeye gayret ettim. Her ne gösterdiler, ne söylediler, ne yaptılarsa beğenmediğimi hissettirdim. Hem de onlara zavallılıklarını, görgüsüzlüklerini derin derin acı acı duyurmak şartıyla. Mesela paşanın büyük kızı bana tabloları gösteriyordu. Ben bunların adi şeyler olduğunu nazik ve üstü örtülü kelimelerle söyledikten sonra bir köşede bir minyatür buluyor, salonda yegane bir sanat eseri olan bu güzel şeyin niçin buraya atıldığını soruyordum. Hülasa hiçbir debdebelerine hayret etmedim. Her şeylerini tenkit ettim. Hele yemekte onlara o kadar gizli eziyetler ettim ki. Bu mükemmel, zengin sofrasında kim bilir kaç kişinin lokması boğazında kalmıştı. Kim bilir kaç misafir çatal bıçak kullanmasını beceremedikleri için gizli gizli ter dökmüş, kaç biçare nasıl alınacağını, nasıl yeneceğini bilmediği bir yemeğe reddetmek mecburiyetinde kalmıştı. Bugün hep onların intikamını aldım. Öyle becerikli, ahenkli hareketim vardı ki hanımlar göz ucuyla hayran hayran bakmaktan kendilerini alamıyorlardı. Ben de ara sıra onlara bakıyordum. Fakat nazarlarım onların elindeki çatalı titretiyor, boğazlarına tıkıyor, su içmelerini şaşırtıyordu. Hele o görgüsüz, cahil kadınlara kendisini adam diye satan, gülünç Fransızcasıyla övünen beyoğlu kokonasını dünyaya geldiğine pişman ettim. O bir mürebbiye, ben bir mektep hocası olduğum için kendisini benimle kapı yoldaşı farz ediyordu. Benimle gizli bir mücadeleye girişmeyi bir meslek mecburiyeti bildi. Fakat bu maskarayı öyle bozdum ki, Türkçe derdini anlatmaktan aciz kalıyor, Türkçe iyi anlatamıyorum diye kurtulmak istiyordu. Ben o vakit Fransızca söylemeye başlıyor, bu defa Fransızcasıyla eğleniyordum. Hülasa, küçük, ehemmiyetsiz, İptidaiye hocası kaybolmuş, Dame de Sion'un en zarif lakırtıcı muallimlerini ağlamaklı eden zalim çalıkuşu bütün haşırlığı, alaycılığıyla yeniden doğmuştu. Yüksek meclislere ait bir kabul etiketini münakaşa ederken söz bulmakta aciz kaldı. Mamafi, ben birçok yüksek meclislere girdim, çıktım, gözümle gördüm diye beni mat etmek istedi. O vakit mağrur bir istifafla yüzüne baktım, gülümseyerek. Evet, ama yalnız garip girip çıkmak kafi değil. İnsanın o mühitte kendi tabii hayatını yaşaması lazımdır dedim. Bu pek terbiyeli olmadığını itiraf ettiğim hücumum üzerine kadıncağızı hafakanlar boğuyordu. Mini mini paşazadelerden biri ders saati geldiğini bahane ederek alelacele yanımızdan çıktı. Hanımlar kuzu gibi olmuşlardı. Bu çirkin, süs ve gurur maskelerini attıktan sonra ruhlarının asıl çehresini gösterdiler. Hakikaten fena insanlar değildiler. O vakit ben de yavaş yavaş halimi bilen, ehemmiyetsizliğini takdir eden, mazlum, sakin, iptidai muallimesi mevkine indim. Hanımefendi ve küçük hanımlar sık sık gelmemi samimiyetle rica ediyorlardı. Ara sıra taciz ederim. Fakat her zaman nasıl olur, ne söylerler? Sık sık geldiğimi görürlerse mutlaka sizden bir şey beklediğim fikrine düşerler dedim. Hanımefendi kim olduğumu merak ediyor, mutlaka beni söyletmek istiyordu. İyice bir ailenin fakir düşmüş bir kızı dedim. Hanım kızım, siz bu güzelliğinizle, bu meziyetinizle pek iyi bir yere gelin olabilirdiniz. Belki hanımefendi, beni de isteyecek zararsız bir adam olabilirdi. Fakat ben kendi alnımın teriyle kendimi geçindirmeyi daha iyi buldum. Çalışmak ayıp değil dedim. Sizi iyice bir ailenin, iyice bir çocuğu isteseler ne dersiniz? Tabii kazandığım bu şeref için teşekkür ederim. Fakat zannederim ki kabul etmem. Asıl maksatlarını biraz sonra anladım. Meğer bugün sadece azamet satmak, saltanatlarıyla gözlerimi kamaştırmak için bu konağa çağrılmamışım. Paşanın büyük kızı bana bahçeyi göstermek istemişti. Bahçeleri de tıpkı salonlarına benziyordu. Bin bir çeşit çiçek, ot, fidan saksı ile sözüm ona yabana süslenmiş, daha doğrusu döşenmiş, tefşir edilmiş olan bu bahçede dolaşırken üçer beşer senelik 8-10 bodur çamdan ibaret yapma bir ormancıkta. Fakat bunu anlatabilmek için 12 gün evvelki bir vakaya dönmeye mecburum. Mektebimizin teneffüs bahçesine bitişik koca bir bağ var. Çocuklar aradaki çit duvarı söktükleri için iki bahçe hemen hemen bir gibi. Bir zamanlar beni o bağda 3-4 fakir işçi başlarında kırmızı mendillerle çapa çabalıyorlardı. Teneffüs saatlerinde yanlarına gidiyor, biçarelerin kanter içinde çalıştıklarını seyrediyordum. O bahsettiğim gün bunların arasında genç bir ameliye dikkat etmiştim. O da onlar gibi giyinmişti. Fakat simasında halinde bir başkalık fark ediliyordu. Mesela yüzünün esmer cildinde renkli bir şeffaflık, gözlerinde başka bir parıltı vardı. Hele elleri kadın elleri kadar nazik ve küçüktü. Öteki işçiler gibi yaşlı başlı olmadığı için yanına yaklaşamıyordum. Fakat o benim yanıma gelmeye cesaret etti. Sıcaktan çok susadığını, mektep çocuklarından birisinden kendisi için su istememi söyledi. Horozdan kaçan insanlardan dünyada hoşlanmam. Onun için çekinmedim. Hatta bir mektep hocası olduğumu düşünerek, "Peki oğlum, biraz bekle söyleyeyim," dedim. Kendi kendime, bu mutlaka sonradan düşmüş bir asilzade falan olacak diye düşündüm. Bu işçi hem utangaç hem cesurdu. Konuşurken kelimelerini şaşıracak kadar sıkılıyordu. Fakat bir taraftan da mütemadiyen sualler hem de münasebetsiz sualler soruyordu. Buraya yeni gelmiş, ucuzluk var mıymış, kış nasıl olurmuş, armutu elması bol muymuş? O suyu içerken ben gülümsüyor, anlaşılan bir çarenin aklında bir noksan var diyordum. Paşanın bahçesindeki çam ormanını taklidinde maskara edilmiş bir biçare ağaçlar içinde gördüğüm şeyin beni ne kadar mütehayir ettiğini anlatmak için bu kadar tafsilat kâfi. Evet, bu ağaçlar içinde yine o fakir işçiyle karşı karşıya geliyordum. Fakat bu sefer büsbütün başka bir kıyafetli. O başındaki alabroz saçlara varıncaya kadar kılıcı, düğmeleri, nişanları, yakası, yüzüğü, dişleri, hasılı her şeyi pırıl pırıl parlayan bir erkan-ı harp yüzbaşısıydı. Fotoğraf çıkarır gibi iki çam ağacının arasında başı yüksek, vücudu dik, parmakları birbirine yapışmış duruyor, ince bıyıklarının altında yarı açık dudaklarının içinde dişleri, cüretkar gözleri parlıyordu. Hülasa öyle bir duruş, öyle bir kıyafet ki İnsan beyaz eldivenleriyle kılıcını çekerek hazır ol kumandasını vermesini bekliyor. Mamafi bir saniyede anladım ki zabite hazır ol kumandasını başkaları vermiş. Nerimanım, paşanın büyük kızı. "Aa İhsan, sen burada mıydın? Nereden çıktın ayol?" diye hayret etti. Fakat biçare kadıncağız rolünü o kadar acemice oynuyor ki. "Aa İhsan, sen nereden çıktın?" diye hayret ederken sesine "Vah vah, yalan söylediğimiz ne kadar da belli oluyor" der gibi bir ahenk geliyor. Evet, bu gülünç opera komik dekoru içinde gülünç bir komedi oynayacaktık. Niçin? Bunu daha sonra anlayacağım. Şimdilik hiçbir şey sezdirmemek, sakin ve cesur olmak lazım. Herhalde bu paşalar sürpriz yapmasını çok seven insanlar. Fakat benim de bugün inatçılığım üstümde. Ne yaparlarsa yapsınlar şaşırmış görünmeyeceğim. Galiba benim utanmamı, kaçınmamı bekliyorlar. Hiç vakar ve sükunumu bozmadım. Nerime Hanım dedi ki, "Feride Hanım efendi, siz de bizim gibi İstanbullusunuz. Amcazade ve süt kardeşim İhsan'ı size takdim etmemde bir mahsur görmezsiniz değil mi?" "Ben hiç fütursuz, bilakis çok memnun olurum efendim" dedim. Sonra onun söz söylemesine meydan vermeden kendimi takdim ettim. Feride Nizamettin, Marif ordusunun küçük zabitlerinden. Genç zabit o güzel ve cüretkâr sükûnünü muhafaza edemedi. Hakkı da yok mu ya? Küçük iptidaiye hocası birkaç gün evvel ameli kıyafetinde gördüğü bir şahsı bugün güneş gibi parlak, peri masalı şehzadeleri gibi güzel ve muhteşem görür de heyecanından bayılmaz. Bu akla sığar şey mi? Evet, bilakis o şaşırdı. Bize mektepte ehemmiyetli bir şeymiş gibi senelerce özene bezene talim ettikleri o mahut selam mirasimini pek iyi bilmiyordu. Galiba bir asker temennası içinde kaldırdığı elini yarı yolda tekrar indirdi, elimi tutmayı tercih etti. Fakat bu defada elimdeki eldiveni gördü. Bu biçare eldivenden birdenbire ateş almış gibi öyle bir dehşetle elini çekmesi vardı ki. 3-5 dakika kadar hiç fütursuz konuştum. Göz göze geldikçe zavallı delikanlı besbelli ameli kıyafetiyle benden su istediğini hatırlıyor, mahcumane gözlerini indiriyordu. Fakat ben hiç oralarda olmuyor, onu ilk defa görmüş gibi konuşuyordum. Biraz sonra Nerime Hanım'la içeri giriyorduk. Kadıncağız tereddütle bana baktı ve dedi ki, "Feride Hanım, tabii İhsan'ı tanıdınız." Mektepteki vakayı demek o da biliyordu. Sadece evet dedim. "Belki aklınıza bir şey gelir. Size işin doğrusunu söyleyeyim efendim. İhsan arkadaşlarıyla bahse girmiş. Gençlik bu ya efendim, olur şeyler." Hayretle dudaklarımı bükmekten kendimi alamadım. "Ne münasebet efendim?" Neriman Hanım kızarıyor, mahcubiyetini saklamak için gülüyordu. "Efendim, zabitlerden bazıları size mektepten gelirken tesadüf etmişler. Pek güzel olduğunuzu söylemişler. Biz İstanbulluyuz. Tabii buraları gibi bunu bir hakaret saymayız değil mi güzelim? İhsan bahse girmiş. Mutlaka bir çaresini bulur, bu muallime hanımla görüşürüm" demiş. O gün üşenmeden amelilerden birinin elbisesini giymiş, bahsi kazanmış. Tuhaf değil mi? Ben cevap vermedim. Zavallı Nerime Hanım sözlerinin yaptığı soğuk tesiri pek iyi anlıyordu. Bugünkü garip komedyanın son perdesini tekrar yukarı salonda oynadık. İhsan Bey'le görüştüğüm haberi bizden çok evvel yukarı gelmişti. Bütün simalar bunu gösteriyordu. Büyük hanımefendinin gizli bir işareti üzerine salondakiler dışarı çıktılar. Yalnız Nerime Hanım kaldı. Hanımefendi biraz tereddütten sonra söze başladı. "İhsan'ı nasıl buldunuz hanım kızım?" "Ben yine gayet sade. Çok iyi bir genç görünüyor hanımefendi." "O, yüzü de güzeldir, tahsil de iyidir. Terfiyen Beyrut'a tayin edildi." "Ne kadar iyi, hakikaten güzel, sevimli bir genç. Malumatı da dediğiniz gibi mükemmel görünüyor." Ana kız birbirinin yüzüne baktılar. Bu sözlerime hem hayret ediyorlar hem memnun oluyorlardı. "Allah senden razı olsun kızım. İşimizi kolaylaştırdın" dedi. "Ben İhsan'ın süt annesiyim. Evlat gibi elimde büyüttüm. Feride Hanım kızım, genç kızlarla doğrudan doğruya konuşmak olmaz ama maşallah siz akıllı uslusunuz. Sizi Allah'ın emriyle İhsan'a istiyorum. Sizi pek beğenmiş. Madem ki siz de onu beğendiniz, inşallah mesut olursunuz. Bir ay izin alırız, düğününüzü burada yaparız, olmaz mı? Sonra beraber Beyrut'a gidersiniz." İşin buraya geleceğini daha evvelden hissetmiştim. Hakikaten gülünecek bir vakaydı. Fakat bilmem neden Yabancı memlekette kocaya istenilmek bana bu dakikada garip bir mahzunluk veriyordu. Mamafi, neşem gibi hüznümden de renk vermedim. Hanımefendi, bu cariyeniz için büyük şeref. Size de İhsan Bey'e de bütün kalbimle teşekkür ederim. Fakat mümkün değil dedim. Büyük hanım birdenbire şaşırdı. Niçin kızım? Biraz evvel onu beğendiğinizi, güzel bulduğunuzu söylediniz ya. Gülerek cevap verdim. Hanımefendi, yine tekrar ediyorum ki İhsan Bey güzel ve değerli bir genç. Fakat aramızda bir izdivaç ihtimalini aklımdan yahut kalbimden geçirmiş olsaydım bu meziyetlerini açıktan açığa söyleyebilir miydim efendim? Bu bir genç kız için biraz fazla serbestlik olmaz mıydı? Ana kız tekrar birbirlerine bakıştılar. Küçük bir sükût hüküm sürdü. Sonra Nerime Hanım elimi tuttu. Feride Hanım, herhalde katı cevabınız bu olmayacak. Çünkü İhsan çok müteessir olacak. İhsan Bey yine tekrar ediyorum, çok güzel bir genç. Kimi isterse alabilir. Evet, fakat o sizi istiyor. Demin size arkadaşlarıyla bir bahsi tutuştuğunu söylemek lazım geldi. Hiç böyle şey olur mu güzelim? Zavallı çocuk 10 gündür öyle telaş içinde ki ölürüm ondan vazgeçmem, mutlaka alacağım diyor. Nerime Hanım'ın bu bahsi uzatacağını, beni kandırmak için birçok şeyler söyleyeceğini hissediyorum. Nazikane fakat gayet katı birkaç sözle buna imkan olmadığını söyledim. Gitmek için müsaade istedim. Nerime Hanım adeta müteessir olmuştu. Yorgun bir tavırla annesine, kuzum anne, İhsan'a söyle, benim dilim varmayacak. Feride Hanım'ın reddedeceğini aklına bile getirmiyordu. Şimdi çok müteessir olacak dedi. Ah bu erkekler, hepsinde aynı gurur, aynı kendini beğenir. Bizim de bir kalbimiz olduğunu, bizim de mutlaka isteyecek bir şeyimiz olabileceğini bir türlü akıllarına getirmek istemiyorlar. Paşanın landosu beni evime bıraktığı vakit Munis'e komşudaydı. Soyunmadan evvel bir kere daha kendimi seyretmek istedim. O da iyi de niye kararmıştı. Duvara vurmuş donuk bir ay ışığına benzeyen aynada kendimi hayal meyal seçebiliyordum. Bilmem nasıl bir ışık oyunu oldu. Lacivert kısa elbisem bana beyaz gibi göründü. Uzun etekleri karanlıklarda kaybolan bir beyaz ipek. Birdenbire ellerimi yüzüme kapadım. Bu dakikada Munise odaya girdi. Abacım. Ondan imdat ister gibi ellerimi uzattım. Munise diyecektim. Fakat dudaklarından yanlışlıkla başka bir isim. Nefret ettiğim büyük düşmanımın ismi çıktı. Ç. 6 Mayıs. Bu hafta benim kısmetim açıldı. Dünkü vakanın sıcağı sıcağına bugün bir komediye daha kahraman oldum. Fakat bu dünkünden 1000 kat daha gülünç, 1000 kat daha isyan ettirici bir komediye. Vakayı olduğu gibi yazıyorum. Sahne bizim aşağı misafir odası. Hafız Kurban Efendi'nin karısı, arkasında düğünlere giderken giydiği gron çarşafı, boynunda dizi dizi beşi birlikleriyle misafir geliyor. Mamafi, halinde bir tuhaflık, gözleri ağlamış gibi konuşmaya başlıyoruz. Ben galiba teklifli bir yere misafir gideceksiniz. O, hayır hemşireciğim, mahsus size geldim. Ben, ne kadar süslüsünüz bugün, benim için mi? O, evet hemşire, sizin için. Ben gayri ihtiyarı eğlenerek, o halde bana görücü geldiniz. O saf gözlerinde saf bir hayretle, nereden bildiniz? Ben birdenbire şaşırdım. Nasıl, siz bana görücü mü geliyorsunuz? Evet hemşireciğim. Ben, kimin için? O dünyanın en sade bir şeyinden bahseder gibi, bizim efendi için. Bu kadar saf bir kadının böyle hiç renk vermeden şaka etmesi tabii hoşuma gidiyor. Kahkahalarla gülüyordum. Fakat o gülmüyor, bilakis gözlerinde yaşlar var. O, hemşireciğim, efendi size göz koymuş. Sizi almak için beni boşamaya kalktı. Yalvardım, yakardım. Ziyanı yok, o hanımı al. Tek beni boşama. Biz güzel güzel geçiniriz. Ben sizin yemeğinizi pişiririm, hizmetinize ederim dedim. Kuzum kardeşim, bana acı. Bu kurban efendi sizi bırakırsa beni alabileceğinden emin mi? O isyan ettirici bir saffetle, öyle ya, tam 55'i bir yerde vermeye razıyım diyor. Ben, zavallı komşum, haydi gönlün rahat etsin. Dünyada böyle bir şeye imkan yok. Biçare kadın dualar ediyor ve perde kapanıyor. Ç 15 Mayıs. Bu akşam mektep tatilinde müdür hanım beni odasına çağırdı. Çatkın bir çehreyle şu sözleri söyledi. Feride Hanım, kızım, ciddiyet ve hayretinizden memnunum. Fakat bir kusurunuz var. Kendinizi hala İstanbul'da sanıyorsunuz. Güzellik başa beladır diye meşhur bir söz vardır kızım. Siz hem güzel hem yalnız bir taze olduğunuz için kendinizi biraz daha iyi korumanız lazım gelirdi. Halbuki bazı ihtiyatsızlıklarınız oldu. Telaş etmeyiniz kızım. Kabahat demiyorum. Sade ihtiyatsızlık. Mesela bu memleket o kadar kapalı bir yer değil. Kadınlar epeyce süslü olarak gezebiliyorlar. Muallimlerimiz de hak keza. Fakat başkaları için tabii görülen bir şey sizde nazarı dikkati celp etti. Çünkü kızım gençliğiniz, güzelliğiniz her rast geldiğiniz erkeğe baş çevirtiyordu. Öyle ki kasabada gizliden gizliye bir dedikodu başladı. Ben burada hiçbir şey bilmem gibi otururum ama her şeyi haber alırım. Mesela kışladaki zabitlerden, kahvedeki esnaftan tutunuz da idadi mektebindeki büyük talebelere varıncaya kadar sizi uzaktan tanımayan, sizden bahsetmeyen yokmuş. Bunlardan ne hakla ve niçin size bahsettiğim meselesine gelince buna da iki sebep var kızım. Birisi tecrübesiz fakat cidden iyi bir çocuksunuz. Biz artık insan sarrafı olduk. Onun için size bir analık, ablalık vazifesi yapmak istedim. Sonra mektebin menfaati meselesi var kızım. Öyle değil mi? Müdüre yüzüme bakmadan tereddütle devam ediyordu. Mektep cami gibi mukaddes bir yerdir. Onu dedikodudan, iftiradan, daha sair lekelerden korumak bizim için en büyük vazifedir, öyle değil mi? Halbuki bu münasebetsiz dedikodular mektebe de maalesef söz getirmeye başladı. Akşamüstü kızlarını, kardeşlerini almak için mektep kapısına kadar gelen peder ve biraderlerin ne kadar çok olduğuna dikkat ediyor musunuz? Siz belki farkında değilsiniz. Fakat ben biliyorum. Onlar çocuklarından ziyade sizi görebilmek için geliyorlar. Bir gün fakir talebelerimizden birinin saçlarını örmüşsünüz. Ucuna bir de kurdele parçası takmışsınız. Bilmem kimden duymuşlar. Çapkın bir mülazim sokakta çocuğa para vererek kurdeleyi elinden almış. Şimdi ara sıra yakasına takıyor. Bana artık paşalar paşası demelisiniz değil mi? Gülbe Şeker'den nişan aldım diye arkadaşlarını eğlendiriyormuş. Dün kapıcı Mehmet Ağa tuhaf bir haber verdi. Evvelki gece meyhaneden dönen sarhoşlar mektebin kapısında durmuşlar. Bunlardan birisi, ben duvardaki siyah taşa Gülbe Şeker'in elini sürdüğünü gördüm. Allah hakkı için şu Hacer-i Esved'i bir öpelim diye nutuk vermiş. Görüyorsunuz ki kızım, bunlar ne kendiniz için ne mektep için hiç hoşa gidecek şeyler değil. Halbuki bu yetmiyormuş gibi bir tedbirsizlik daha yapmışsınız. Abdurrahim Paşa'nın evinde yüzbaşı İhsan Bey ile konuşmuşsunuz. Hanımefendinin teklifini kabul etmiş olsaydınız bunda bir beis görülmeyebilirdi. Fakat genç bir adamla görüşmeniz, sonra da bu kadar iyi bir kısmeti reddetmeniz nazarı dikkati çekti.